Ayrım 11, 17-25 Aralık, Ali Özgündüz, sayfa 101. Soruşturma komisyonu kuruldu, AKP zamanı oynuyor. Sonuçta bu dört bakan hakkında meclis soruşturması açılması kabul edildi. AKP yine zamanı oynuyordu. 10 Ağustos'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminin geçmesini bekliyordu. 8 Temmuz günü TBMM Genel Kurulu'nda 4 eski bakanla ilgili Meclis Soruşturma Komisyonu'na üye seçimi, soruşturma komisyonunun kurulmasına karar verildikten 60 gün sonra kura çekimi yoluyla yapıldı. Şunu da hemen belirtmek gerekir ki TBMM Başkanı'nın komisyonla ilgili hiçbir işlem yapmaması üzerine CHP grubu 21 Mayıs 2014 ve 29 Mayıs 2014 tarihlerinde iki kez TBMM Başkanlığı'na yazılı başvuru yaparak komisyona üye belirleme işleminin derhal yapılmasını talep etti. Buna rağmen Temmuz'a kadar beklendi. Komisyonda AKP'nin 9, CHP'nin 4 ve MHP ile HDP'nin birer üyesi görev yapacaktı. TBMM Başkan Vekili Ayşenur Bahçekapılı'nın yaptığı kura çekimi sonucunda AKP'nin üyeleri şöyle oluştu. Hakkı Köylü, 9 Temmuz'da yapılan ilk toplantıda komisyon başkanı seçildi. Mustafa Akış, Yusuf Başer, Mustafa Kemal Şerbetçioğlu, Bilal Uçar, İlknur İnceöz, Ayşe Türkmenoğlu, İsmet Su, Yılmaz Tunç. CHP'nin üyeleri ise şöyle: Rıza Mahmut Türmen, Erdal Aksünger, Haluk Eyidoğan, Namık Havuçça, Eyidoğan ve Havuçça'nın istifalarından sonra yerlerine CHP'li Ercan Cengiz ve Emre Köprülü seçildi. Daha sonra Cengiz'in istifasının ardından Osman Korutürk seçildi. MHP'den Mesut Dedeoğlu, HDP'den ise Bengü Yıldız, komisyonun aklama komisyonuna döndüğü iddiasıyla üyelikten ayrıldı ve HDP yeni bir üye vermedi. Yaklaşanı vurun. CHP'li milletvekilleri tarafından dönemin başbakanı ve 10 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı seçilen ancak henüz görevi devralmamış olan Recep Tayyip Erdoğan hakkında verilen soruşturma önergesiyle ilgili 13 Ağustos'ta TBMM Genel Kurulu'nda yaptığım bir konuşmada yine yolsuzluk iddialarını ve Efkan Ala'nın süreçteki rolünü anlattım. Konu CHP grup önerisi. Yasama yılı 4, Birleşim 132, tarih 13.08.2014, Ali Özgündüz, İstanbul. Teşekkürler Sayın Başkan. Evet değerli milletvekilleri, değerli arkadaşlar, pazar günü seçimle halkın toplamının yaklaşık 1/3'ünün oyunu alarak, yani katılım %72, %72'nin 51.8'inin oyunu alarak Çankaya'ya çıkmak isteyen hükümetin başındaki kişi Recep Tayyip Erdoğan hakkında biz bir meclis soruşturması önergesi vermiştik. Dolayısıyla biz diyoruz ki gelin bunu görüşelim. Çankaya'ya çıkmadan önce bu konu bir netleşsin ki şaibeyle, defoyla oraya o şekilde gitmesin. Değerli arkadaşlar, biliyorsunuz 17 ve 25 Aralık soruşturmasında 4 bakan hakkında sizlerin de oylarıyla meclis soruşturması açılması kararı verildi. Bu bakanlarla ilgili olarak daha önce Milli İstihbarat Teşkilatı Başbakan'a Nisan ayında rapor veriyor. Bu Rıza Sarraf ve ekibiyle rüşvet ilişkisi içinde oldukları, bunların ortaya çıkması halinde hükümetin zora düşeceği noktasında rapor vermesine rağmen hükümetin başındaki kişi anayasanın 112. maddesine göre bakanların görevlerini anayasaya ve kanunlara uygun olarak yapıp yapmadıklarını denetlemekle görevli olan başbakan gereğini yapmayarak bu olayı bekletiyor. Dolayısıyla bu bilgisi dahilinde bazı işlerin yapıldığının da bir göstergesidir. Bu nedenle bizim Türk Ceza Kanunumuza göre bu eylemi kamu görevlisinin görevi sırasında işlediği suçları yetkili mercilere bildirmeme, aynı zamanda suçluyu kayırma suçunu oluşturmaktadır. Bu kişileri görevden azletti başbakan, fakat kendisi hakkında da ciddi iddialar var. Bu bakanlardan Çevre ve Şehircilik Bakanı istifa ederken dedi ki, ben bu imar planlarının büyük bir bölümünü Sayın Başbakan'ın talimatıyla yaptım. İstifa ediyorum, ancak millet ve vatanı rahatlatmak için Sayın Başbakan'ın da istifa etmesi gerektiğine inanıyorum. ve siz Erdoğan Bayraktar hakkında oylarınızla Türk Ceza Kanunu'nun 255. maddesinde yazılı nüfus ticareti, yine 257. maddesinde yazılı görevi kötüye kullanmak suçundan dolayı meclis soruşturması açılmasına karar verdiniz. Bu mantıkla giderseniz... Bakan diyor ki ben ne yaptıysam başbakanın talimatıyla yaptım, onun bilgisi dahilinde yaptım. Siz bu bakanı gönderdiğinize göre, meclis soruşturması açılmasına karar verdiğinize göre, başbakan hakkında da bu iddialarla ilgili olarak bir meclis soruşturması komisyonu kurulması gerekmektedir. Dolayısıyla bu şaibelerle, bu yükle Çankaya'ya çıksa da Türkiye Cumhuriyeti adına devleti temsil eden bir makamda bulunan kişi hepimizi sıkıntıya sokar, sizleri de sıkıntıya sokar. Değerli arkadaşlar, 25 Aralık'ta biliyorsunuz başbakanın oğlu olmaktan başka hiçbir sıfatı olmayan, dikkatinizi çekiyorum, herhangi birinizin oğlu, kızı, kardeşi gibi sıradan bir vatandaş olan, hiçbir sıfatı olmayan, Bilal Erdoğan'ın evine mahkeme kararıyla arama, el koyma, yakalama, gözaltı kararıyla polisler gidiyor. Başbakanlık koruma ekibi gelen polislere karşı silah çekiyor. O zamanki Başbakanlık Müsteşarı, şimdiki İçişleri Bakanı Efkan Ala'nın talimatıyla yaklaşanı vurun deniyor ve mahkeme kararı uygulanmıyor. Dikkatinizi çekiyorum. Sıradan bir vatandaş, Bilal Erdoğan'ın hiçbir sıfatı yoktur, başbakanın oğlu olmaktan başka. Bu neye benzer biliyor musunuz? Herhangi bir mafya reisinin ya da bir aşiret ağasının evine mahkeme kararıyla gidiyor polis. Aşiret ağası ya da mafya lideri diyor ki yaklaşanı vurun. Bu eşkıyalıktır. Bunun bundan hiçbir farkı yoktur. Aynı eylem yapıldı bu ülkede ve hukuk yerle bir edildi. Sonra hemen operasyon. Biliyorsunuz bu polisler apar topar görevden alındı. Bir karikatür gördüm geçen gün. Hırsız arkasında çuvalla para taşıyor. Polis diyor ki kanun namına teslim ol. Silah çekiyor. Arkadan hükümet kaldır elini, rozetini ver, silahını bırak diyor. Bu karikatür tam da bu olayı anlatıyor. Yani 17 ve 25 Aralık'ta aslında ne oldu? Darbe falan diyorsunuz ya, aslında hükümet yargıya darbe yaptı. Bu kadar açıktır. Hükümetin yargıya darbesini gördük bu hükümet döneminde. Efendim bunlar yasa dışı dinlemedir falan. Arkadaşlar bu neye benzer biliyor musunuz? Adam cinayet işlemiş, cesedi arabanın arkasına koymuş gidiyor. Polis yolda durduruyor, arama emri yok. Aç bagajı, açıyor, ceset orada. Ya benim arama kararım yok, ben seni bırakacağım diyor. Bu mantığa benzer. Dolayısıyla burada bu iddialar varsa bunların soruşturulması lazım. Bunu soruşturacak olan makam da bu yüce meclistir. Başbakan ve bakanlar suç işleyebilir. Bunu soruşturacak yer de bu yüce meclistir. Yine oğlu Bilal Erdoğan'ın başında olduğu, sizin birçok milletvekilinizin, belediye başkanının da mütevelli heyetinde olduğu, ki o da anayasaya aykırıdır onu da söyleyeyim, kamu yararına kurulan bir vakıf, Bakanlar Kurulu kararıyla kamu yararı, anayasaya göre kamu yararına kurulan vakıfları mütevelli heyetinde milletvekilleri görev alamazlar. Buna rağmen sürdürüyorsunuz, anayasayı takmıyorsunuz, kanunu da takmıyorsunuz. Bu Türge ve Royal protokolden, Suud Kraliyeti'nin ofisinden gelen biliyorsunuz 100 milyon dolar bir para var. Bütün bu iddialar ortada dururken efendim işte yok güçlü irade, milli irade falan filan diyerek yukarıya çıkıyor beyefendi. Ama bu güçlü irade, milli irade dediğiniz irade ne yazık ki bayağı bir şaibeli ve bayağı bir defolu irade diyorum. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum, teşekkür ediyorum. Bu konuşmamda geçen herhangi bir mafya reisinin ya da bir aşiret ağasının evine mahkeme kararıyla gidiyor polis. Aşiret ağası ya da mafya lideri diyor ki yaklaşanı vurun, bu eşkıyalıktır. Bunun bundan hiçbir farkı yoktur sözleri üzerine Ala hakkında 5000 liralık tazminat davası açtı. Fakat mahkeme bu davayı 26 Kasım 2014 tarihli duruşmasında reddetti. Mahkeme kararından yaklaşık bir ay sonra havuz parasıyla satın alınan Yandaş Sabah gazetesi ilginç bir habere imza attı. Habere göre Efkan Ala'nın yaklaşanı vurun talimatıyla Bilal Erdoğan'a kelepçe vurulma olayının bozulduğu yazıldı. Başka bir ifadeyle davaya konu olan olay, bizzat hükümetin yarı resmi yayın organı Sabah tarafından doğrulandı. Haber şöyleydi. Paralel çete Bilal Erdoğan'a kelepçe takma planı yaptı. İçişleri Bakanı Efkan Ala'nın özel harekatçılara Recep Tayyip Erdoğan'ın Kısıklı'daki konutuna yaklaşanı vurun emri ihanete darbeyi indirdi. 27 Aralık öğle saatleri. Akkaş'ın polisin operasyon yapmaması üzerine jandarmaya talimat verdiğine ilişkin yazı ortaya çıktı. Özel harekat timleri başbakanın evinin etrafına kaydırıldı. Bilal Erdoğan'ı almak için konutu basmaya kalkışan paralel polisler, karşılarında İçişleri Bakanlığı'nca görevlendirilen "Yaklaşan kim olursa olsun vurun" talimatını uygulamaya hazır özel harekatçıları görünce geri çekildi. Dipnot: Ferit Zengin Fatih Ulaş, kelepçe ihanetini Bakan Ala'nın hamlesi bozdu. sabah.com.tr 23.12.2014 Erişim tarihi 16.03.2016 http://www.sabah.com.tr/gundem/2014/12/23 kelepçe-ihanetini-bakan-alanin-hamlesi-bozdu. Ve ilk takipsizlik geldi. Dünya Barış Günü olan 1 Eylül tarihinde 25 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında 96 şüpheli hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca takipsizlik kararı verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 25 Aralık soruşturmasına takipsizlik kararının gerekçesinde soruşturmayı yürütenlerin Türkiye Cumhuriyeti hükümetini cebren ortadan kaldırmaya veya görevlerini yapmasına kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs ettikleri anlaşılmıştır denildi. İstanbul Cumhuriyet Savcıları İsmail Uçar, İrfan Fidan ve Fuzuli Aydoğan imzalı 141 sayfalık kararda yasama yürütmenin hukuk normlarıyla bağlı olduğu kadar yargı yetkisini kullanan makamların da anayasa ve yasalarla bağlı oldukları ve siyaseti dizayn etmek gibi bir görev yetkilerinin bulunmadığı belirtildi. Ancak Mecidiyeköy Mahmut Bey metro ihalesi ve Çanakkale Ezine yolu ihalesinde ihaleye fesat karıştırıldığı yönündeki iddialarla ilgili kısım bu dosyadan ayrılarak ayrı bir dosya üzerinden soruşturmaya devam edilmektedir. Bilanço kabarık. Paralel yapı ismiyle başlatılan operasyonlarla ilgili bilanço gün yüzüne çıkmaya başladı. 17 ve 25 Aralık 2013 tarihlerinin ardından birçok ilde başlatılan yüzlerce soruşturma kapsamında onlarca jandarma ve binlerce polis memurunun ifadesine başvuruldu ve haklarında işlem yapıldı. Soruşturmalar sonucunda ise binlerce polis hakkında savcılıklara suç duyurusunda bulunuldu. Çoğu TEM ve KOM'da olmak üzere on binlerce polis görevden uzaklaştırıldı, görev yeri değiştirildi ya da daha pasif görevlere alındı. Polis akademisi kapatıldı. Soruşturmaların ne kadarı tamamlandı, ne kadarı hala devam ediyor artık kontrol etmek mümkün değil. Sadece on binlerce polis ve jandarma personeli açığa alındı, meslekten ihraç edildi, haklarında davalar açıldı. Bir kısmı tutuklandı ve halen yargılanmakta. Operasyonların yargı ayağı da oldukça geniş çerçeveye yayılmış durumda. Hükümetin HSYK müdahalesinden sonra 16 Ocak 2014'te 20 kişilik ilk kararnameyle başlayan görev değişiklikleri bugüne kadar 7000 hakim ve savcıyı içine aldı. Bu 13.500 mensubu bulunan yargı camiasında her iki hakim savcıdan birine operasyon yapıldığı anlamına geliyor. HSYK'nın yaptığı atamalara 17 Aralık'tan sonra gelen başsavcıların adliye içinde yaptığı görev değişiklikleri de eklenince bu sayı 10.000'i geçmektedir. Yine 12 Ekim 2014 tarihinde yapılan HSYK seçimlerini Adalet Bakanlığı'nın organize ettiği ve tüm gücüyle desteklediği Yargıda Birlik Platformu listesi kazandı. Bu seçimlerden sonra 15 Aralık 2014 tarihinde Yargıtay'a 144, Danıştay'a 33 yeni üye seçildi. Yargıtay üyeliğine yeni seçilen üyelerle birlikte yeniden oluşturulan Yargıtay Başkanlar Kurulu, 1. Başkanlık Kurulu ve Büyük Genel Kurul seçimleriyle dairelerin üye yapısı ve görevleri değiştirildi. Hükümet kontrolü eline almıştı. 17 Aralık'a takipsizlik. Asıl beklenen haber 17 Ekim günü geldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Halkbank dosyasında şüpheliler Rıza Sarraf, eski bakanlar Muammer Güler ile Zafer Çağlayan'ın oğulları Barış Güler ve Salih Kağan Çağlayan, Halkbank eski genel müdürü Süleyman Aslan, Happaniler, Çağlayan'ın özel kalem müdürünün de aralarında bulunduğu 53 kişi için 16 Ekim 2014 tarihi ve 2014-69582 sayılı takipsizlik kararını vermişti. 17 Aralık rüşvet ve yolsuzluk operasyonuna 19 Aralık'ta 3. savcı olarak atanan, başlangıçta diğer savcılarla birlikte şüphelileri oy birliğiyle tutuklamaya sevk eden, mal varlıklarına tedbir isteyen ve 29 Ocak'tan itibaren de soruşturmayı tek başına yürüten Ekrem Aydıner, dosyayı 11 ay inceledikten sonra ilgili takipsizlik kararını verdi. Kararının gerekçesi hukuk tarihine geçecek derecede ibretlik. Takipsizlik kararının ayrıntıyla analiz edilmesi gerekmektedir. Öncelikle bu kararda savcı bahsi geçen çıkarlar sağlanmadı ya da AKP'nin dediği gibi paraları, kasaları, eve cemaate mensup polisler koydu, ayakkabı kutusunda istiflenmiş para yok, tapeler montaj demiyor, diyemiyor. Savcı takipsizlik kararında iki husus üzerinde duruyor. Birincisi, ceza muhakemesi kanununa, yani CMK'ya göre iletişimin tespit ve teknik takip için kuvvetli suç şüphesi ve başka türlü delil elde edilememesi durumu olmalıdır. Aksi halde bir hakim kararına dayalı olsa dahi yapılan dinlemelerden elde edilen bilgilerin delil olarak kullanılabilmesi mümkün değildir. Bu durumda telefon dinlemelerinde ve teknik takipte usulsüzlük yapıldı, ben bu delilleri geçerli saymıyorum diyor. Bu gerekçe hukuka aykırı ve zorlama ve bir gerekçedir. Çünkü soruşturma dosyasında rüşvet, kaçakçılık, suç örgütü oluşturma, görevi kötüye kullanma, nüfus suistimali suçlarına ilişkin ileride göreceğiniz gibi fazlasıyla kuvvetli suç şüphesi var. Ve bu tür suçlarda teknik takip ve iletişimin tespiti kritik önemde bir soruşturma aracı olup, diğer delillerin desteklenmesi, yani rüşvet olarak götürülen, teslim edilen paraların tespit edilmesi için, özellikle teknik takip dışında delil elde etmek neredeyse imkansız gibidir. Dolayısıyla CMK'ya göre katalog suçlardan olan rüşvet, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, kaçakçılık gibi suçlarından dolayı mahkeme kararıyla yapılan iletişimin tespiti ve teknik takip bulguları hukuken geçerli delillerdir. Kaldı ki savcılık mahkeme tarafından verilen bir karar üzerine elde edilen delilleri geçersiz sayamaz. Böyle bir yetkisi yoktur. İkincisi, takipsizlik kararında aynen şunlar yazılı. Alınan veya sağlanan yararın rüşvet suçunu oluşturması için kamu görevlisi ile birey arasında rüşvet anlaşması yapılması zorunlu olup, rüşvet anlaşmasından sonra söz edilebilmesi için kamu görevlisi ile birey arasında kamu görevlisinin görevinin gereklerine aykırı bir işi yapmasına veya yapmamasına karşılık yarar sağlanması hususunda anlaşmaya varılması gerekir. Rüşvet suçunun oluşması için anlaşmanın işin yapılmasından önce veya en geç işin yapılması anında olması gerekir. İşin yapılmasından önce anlaşma yapılmadığı halde, işten sonra kamu görevlisince elde edilen menfaat rüşvet suçunu değil, koşulları varsa irtikap veya görevde yetkiyi kötüye kullanma suçunu oluşturabilecektir. Fezleke'de yer alan paralar takipsizlik kararına göre de var mı? Var, bu kesin. Valizde 2 milyon dolar, 2 milyon avro, 1,5 milyon lira gitti mi? Gitti. Egemen'in evine çikolata kutusu gitti mi? Gitti. Süleyman'ın evine ayakkabı kutuları gitti mi? Gitti. Savcı diyor ki o zaman yakalasaydın. Madem o zaman yakalamadın, delillerin tümünü toplayıp bana getirdin. Ben şimdi bunları görmem. Zaten savcı takipsizlik kararında paralar yok, tapeler, dublaj, montaj demiyor. Savcı bu parayı alan bakan görev alanına giren bir iş için bunu almadığı için rüşvet verme suçu oluşmaz. başka suçlar oluşabilir diyor. Peki bu karara imza atan savcıya göre rüşvet anlaşması olmadığı için suç rüşvet olmayıp da diğer suçlar oluşabilecekse savcı arkadaş diğer suçlardan dolayı ne yapmış? Hiçbir şey. Yani eski tabirle bu konuları meskût geçmiş. Savcının kararında usulsüz hediye alma dediği eylem 3628 sayılı kanuna göre haksız mal edinme suçunu oluşturur. Ama Cumhuriyet Savcısı bu konuda herhangi bir işlem yapmıyor. İrtikap olabilir dediği eylemle ilgili herhangi bir işlem yapmıyor. Aslında bütün bu delilleri değerlendirecek makam savcılık değil mahkemedir. Savcının yapacağı iş suç işlendiğine dair yeterli şüphe varsa konuyu mahkemeye intikal ettirmektir. Ancak savcı arkadaş bunu yapmıyor, zorlamayla takipsizlik kararı veriyor. Şundan eminim ki bu savcı arkadaş meslek yaşamında bu dosyada mevcut delillerden çok daha hafif delillerle birçok kişi hakkında onlarca dava açmıştır. İnanmayan varsa bu arkadaşın düzenlediği iddianameleri bir incelesin. Bu takipsizlik kararında Halkbank Genel Müdürü Süleyman'ın evinde ayakkabı kutuları içinden çıkan milyonlarca dolar ve euronun Çorum Osmancık'ta yapılacak İmam Hatip Lisesi ve Balkanlar'da yapılacak bir üniversite için toplanan paralar olduğu kabul edilerek 1 milyon euronun AKP'li bir milletvekilinin de mütevelli heyetinde olduğu Üsküp Eğitim ve Kültür Vakfı Türkiye temsilciliğine teslim edildiği, diğer paraların da yardım toplama kanununa göre işlem yapılmak üzere İstanbul Valiliğine gönderilmesi, diğer şüphelilerden elde edilen paralarınsa sahiplerine iade edilmesi isteniyordu. Şimdi soruyorum, bu ibretlik bir şey değil mi? Ancak şunu da belirtmek gerekir ki savcının verdiği takipsizlik kararı bakanlara suçsuz demiyor diyemez. Zaten bakanlar hakkındaki dosya daha önce bu dosyadan ayrılarak TBMM başkanlığına gönderilmişti. Çünkü anayasamızın 100. ve TBMM iç tüzüğünün 107 ile 112. maddeleri gereğince şüpheli bakanlar hakkında görevli makam TBMM'dir. Savcı arkadaş bu zorlama ve hukuka aykırı yorumlarla bakanlar hakkında kurulacak soruşturma komisyonuna pas atmış oldu. Komisyonun AKP'li üyeleri de bu pası aldı ve bu takipsizlik kararı doğrudan bakanları ilgilendirmemesine rağmen raporlarına bu hukuka aykırı kararı dayanak yaptılar. Ben bizzat bu dosyada müşteki olduğum halde verilen takipsizlik kararı tarafıma tebliğ edilmedi. Daha sonra dilekçe vererek takipsizlik kararının tarafıma tebliğ edilmesini, bu karara itiraz edeceğimi beyan etmeme rağmen savcı karardan bir suret bilgi amacıyla tarafıma gönderdi. Ancak suçtan zarar gören kişi olmadığım gerekçesiyle itiraz hakkı tanınmadı. Peki kapandı mı bu dosya? Şimdilik. Ancak şüphelilere isnat olunan suçlar için Türk Ceza Kanunu'nda öngörülen zaman aşımı süresi 15 yıl olup, bu süre içinde her zaman bu dosyaların yeniden açılması ve suçlulardan hesap sorma imkanı devam etmektedir. O günler yakındır. 11. ayrımın sonu. Sayfa 110.